Ayrım 12. Ulrike Meinhof. Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prinz. Sayfa 95. 7. Unutmaya karşı. Biz nasıl anne babalarımıza Hitler'i soruyorsak, çocuklarımız da bir gün bize Bay Strauss'u soracaklar. 5 Mart 1961 tarihli baskısında Konkret'in künyesi değişmiş, sorumlu başyazar ibaresinin karşısına evlendikten sonra sık sık Ulrike Marie Röhl adını kullanmasına rağmen Ulrike Marie Meinhof yazılmıştı. Erkeklerin ağır bastığı Konkret'in yazı işleri yeni başyazarın Hristiyan barış savaşçısı tutumunu tamamen bir yana bırakmasını beklese de Meinhof'un yazılarında değişen hiçbir şey yoktu. Bir keresinde Reinhard Opitz'in kaba bir üslupla "Artık şu Hristiyanlık numaralarını bırakırsın" demesine çok incinmiş ve kızmıştı. Artık politik bir gazeteciydi ama Hristiyanlık ilkeleri onun için hiçbir zaman numara olmamış, bu ilkelerden kesinlikle vazgeçmemişti. O nedenle kaleme aldığı makaleler politik analiz ile barışa, özgürlüğe, şiddet kullanmamaya ve uzlaşmaya duyduğu inancın karışımıydı. Ulrike Meinhof bu anlamda kendisini demokrat görüyor ve anayasayı şiddetle savunuyordu. Ona göre Ağustos 1948'de yeni bir anayasa taslağı oluşturmak için Herren Schemse'de toplanan adamlar gerçekten de tarihten ders almışlardı. Ve Almanya'da gerek iç gerekse de dış düşmanlara karşı insanlık dışı bir terörle harekete geçilmesine bir daha asla olanak vermeyecek bir anayasa hazırlamak istiyorlardı. Ülke içindeki politik hasımların özgürlükleri güvence altına alınmalı ve diğer ülkelerin hükümetleriyle barışçıl ilişkiler kurulmalıydı. Bu bakımdan Ulrike Meinhof için anayasanın ilk metni tamamen özgürlükçü ve tamamen antimilitaristti. Anayasa yapıcılarının en yüksek ilkesi özgürlük ve barışın Adenauer hükümetinin izlediği politika nedeniyle ihlal edildiğini, hatta ortadan kaldırıldığını düşünüyordu. Zorunlu askerlik, NATO üyeliği ve nükleer silahlanma halkların barış içinde bir arada yaşama amacıyla bağdaşmıyordu. Ve şimdi anayasanın ikinci temel direğinin de olağanüstü hal yasasıyla yıkılmasından kaygı duymaktaydı. Olağanüstü hal yasasının ilk taslakları daha 1960 başlarında Alman İçişleri Bakanı Gerhard Schröder tarafından sunulmuştu. Bu yasalar Almanya Federal Cumhuriyeti'nde konuşlanmış askerleri korumak ve kamu güvenliği ve düzenini sağlamak amacıyla kriz durumlarında yürürlüğe girecekti. Hükümet partileri bu yasaların Almanya'da özgürlükçü düzenin korunmasına hizmet ettiğini iddia ediyorlardı. Ulrike Meinhof ise çıkarılmak istenen yasa hükümlerine dayanarak grev hakkı, toplanma hakkı ve ifade özgürlüğü gibi temel hakları sınırlamak, hatta ortadan kaldırmak için bir mekanizma yaratabileceği kaygısını taşıyordu. Temel hakların çıkarılmak istenen olağanüstü hal yasalarıyla tehlikeye düşmesi, Ulrike Meinhof'u sadece genç Alman demokrasisi için kaygılandırmakla kalmıyordu. Ona göre böyle bir gelişme Almanya'da henüz aşılamamış faşizm demekti. Ancak Ulrike faşizm sözcüğünü kullanırken sadece nasyonel sosyalizmin tarihsel fenomenlerini değil, modern kapitalist toplumda otoriter, özgürlükleri sınırlayan, savaş çığırtkanlığı yapan, baskıcı eğilimlerin hemen hepsini kastediyordu. Hatta Hitler ve faşizm sözcüklerini çoğu kez insanlık dışı ya da insanlığı küçümseyen anlamında kullanıyordu. Yazılarında örneğin nükleer tehdidin Hitler ölçeğinde bir suç olduğunu belirtirken ya da atom bombasının Auschwitz'teki gaz odalarının teknik mükemmelliğe ulaşmış hali olduğunu kavramamızın zamanı geldi diye yazarken yeni faşizme vurgu yapıyordu. Sol olmak Ulrike için faşist geçmişten net ve kesin biçimde uzaklaşmak demekti. Almanya'daki birçok solcunun aksine faşizmi İkinci Dünya Savaşı'nın son bulmasıyla ortadan kalkan tekil bir tarihsel olay olarak değerlendirmiyor, Nazi egemenliğinin hukukun üstünlüğünü hiçe sayan devletlere açık bir örnek oluşturduğunu söylüyor, adaletsizliğin olduğu her yerde faşizmin yeniden canlandığını görüyordu. faşizmin sürekliliğinin kanıtı olarak Hitler rejimi altında kariyer yapmış insanların federal cumhuriyette de güç ve şeref sahibi olmasını, bazılarının yeniden yüksek mevkilere gelmesini gösteriyordu. Bugün federal ordunun inşasında yer alan generallerden bazıları zamanında Hitler'in yanında yer almışlardı. Bir başka örnekte bugün Başbakanlık Müsteşarı ve Adenauer'ın en yakın mesai arkadaşı olan hukukçu Hans Globke'ydi. Globke'nin dün Nasyonal Sosyalist Irk Yasası'nın hazırlanmasına katılmış olması bugünkü kariyerini en ufak biçimde etkilememişti. Aynı şekilde hukukçu Wolfgang Frankl'ın geçmişi de kimseyi rahatsız etmiyordu. 1962'de federal savcı olarak atanan Frankl, Hitler zamanında ünlü Nasyonal Sosyalist yargıçlardan biriydi. Belli ki diye acı ironik bir üslupla yazıyor Ulrike Meinhof, devlete bu kadar sadık, bu kadar acımasız, bu kadar dürüst, bu kadar düşünce lümpenliği ise sahip memur ve hukukçulardan vazgeçmek mümkün değil. 1961'de Konkret'in Mayıs sayısında Ulrike Meinhof'un Hitler İçinizde başlığıyla karakteristik bir yazı yayınlandı. Bu yazıda Meinhof, nasyonel sosyalizmin politik yükselişini eleştiriyor ve nasyonel sosyalizm tecrübesinden hangi doğru sonuçların çıkarılması gerektiğini ifade ediyordu. Almanya'nın eski hasımlarıyla uzlaşma, savaş yerine bir arada yaşama, silahlanma yerine görüşme. Yazı Ulrike için cephelerin 1945'ten beri değişmediğini gösteren bir cümleyle son buluyordu. Biz nasıl anne babalarımıza Hitler'i soruyorsak, çocuklarımız da bir gün bize Bay Strauss'u soracaklar. Bunun üzerine Bay Strauss, yani 1956'dan beri Federal Almanya Cumhuriyeti'nin savunma bakanı olan Dr. Franz Josef Strauss, Konkret yazarına karşı hakaret davası açtı. Ulrike Meinhof'u daha sonra Cumhurbaşkanı olacak Gustav Heinemann savunuyordu. Şikayete konu olan cümlenin olası yorumu üzerine anlaşmazlık bir sonraki yılın başlarına kadar uzadı. Sonunda dava kabul edildi fakat bu olay nedeniyle 28 yaşındaki Ulrike Marie Röhl bütün Almanya'da tanınmıştı. Der Spiegel dergisi bile genç başyazarın güçlü bakanla davalık olması hakkında haber yayınladı. Konkret'in karşı karşıya kaldığı tek zorluk CSU'nun Hristiyan Sosyal Birliği'nin önde gelen politikacılarından Strauss'un açtığı dava değildi. Derginin orduyu küçük düşüren bir kapağı nedeniyle de mahkemeye verilmişlerdi. Fakat asıl zorluğu doğudaki finansörler çıkarıyordu. Konkret'in yeni doğrultusu ve okur sayısındaki artış nedeniyle dergiyle partinin bir başka seksiyonu ilgilenmeye başlamıştı. Bu seksiyondakiler Konkret'in politik çizgisinden hiç hoşnut değillerdi. Dergiyi parti çizgisine yeterince sadık bulmuyor, açık açık bu durumdan gerekli sonuçları çıkaracaklarını söyleyerek tehdit ediyorlardı. Klaus Rainer Röhl, belki de aynı dönemde başka sorunlar ön plana çıktığı için bu tehditleri hiç ciddiye almadı. Bu arada yeni evliler, Ulrike bebek beklediği için Hamburg'un Lürup semtinde 4 odalı ve bahçeli daha büyük bir eve taşınmışlardı. İlk başlarda sorunsuz bir hamilelik geçiren Ulrike, aylar geçtikçe dayanılmaz baş ağrıları çekmeye başladı. Ağrıların hamilelik kaynaklı olduğu sanılıyordu. Fakat hafif görme bozukluğu da başlayınca önce bir göz doktoruna, sonra da nörolojiye sevk edildi. Ayrıntılı tetkiklerin ardından ortaya çıkan sonuç, Ulrike için ağır bir darbe oldu. Ulrike Meinhof'un beyninde sinirlere baskı yapan ve doktorların tümör olduğunu düşündükleri bir kütle bulunmuştu. Meinhof'un ilk aklına gelen kanserden ölen anne ve babası oldu. Hamilelik süresince cerrahi bir müdahale düşünülemezdi. Bebeğini mutlaka doğurmak isteyen Ulrike Meinhof, doğuma kadar da ağrıları çekmeye razıydı. Ağrılar giderek şiddetlenmesine ve bebek nedeniyle ancak çok hafif ilaçlarla giderilmeye çalışılmasına rağmen işine devam ediyordu. Görme bozukluğu artmıştı. Bir gözü diğer gözüne paralel hareket etmiyordu. Kaşlarından biri aşağı doğru yamularak sarkmıştı. Bu nedenle Meinhof sakat gözüne özel bir gözlük takıyordu. Hamileliğin 6. ayı bittiğinde dayanılmaz olan ağrılar tümörün kötü huylu olduğuna delaletti. Artık bir dakika bile beklemek olanaksızdı. 21 Eylül 1962'de kadın kliniğine yatan Meinhof, sezeryanla iki kız çocuğu dünyaya getirdi. İkizler çok erken doğdukları için küveze konmuştu. Ameliyata hazırlanan çiçeği burnunda anne, ağrılara artık morfinle dayanabiliyordu. Doktorlardan ameliyatın riskli olduğunu öğrenmiş, hatta vasiyetini bile yazmıştı. Bu arada Ulrike'ye hala işe yaradığı hissini vermek isteyen Klaus Rainer Röhl, hastane odasına daktilosunu sokmayı başararak Meinhof'un olağanüstü hal yasalarına karşı hasta yatağında bir makale yazmasını sağladı. Sendikaların yoğun protestosu nedeniyle hükümetin geri çekip yeniden hazırladığı yasa tasarısını neredeyse cümle cümle ele alan Ulrike Meinhof, yeni düzenlemenin de kötü uygulamalara karşı herhangi bir güvence sunmadığını göstermek istiyordu. Hükümet, federal Almanya'da yeşermeye başlayan narin demokrasi filizini antidemokratik yöntemlerle korumaya çalışacağına daha fazla demokrasi sağlamaya çalışmalıydı. Ulrike doğumdan bir ay sonra ameliyat edildi. Başından üçgen bir parça kesip çıkarmışlardı. Kütle beynin alt tarafında, göz çukuruna yakın bir yerde bulunduğu için beynini kaldırmaları gerekmişti. Ameliyat yaklaşık 5 saat sürmüş, tümörün kötü huylu değil, süngerimsi bir yumru, büyük ihtimalle hamilelik nedeniyle oluşmuş bir kavern olduğu tespit edilmiş ve büyümesi kütle gümüş kıskaçlar içine alınarak engellenebilmişti. Ameliyat başarılı geçmişti, fakat sonraki günler Ulrike'nin çektiği eziyeti cehennem azabı diye tanımlamak mümkün. Beyindeki sinirlere baskı yapan yara sıvısı korkunç ağrılara neden oluyordu. Doktorlar sağalma sürecini iyi izleyebilmek amacıyla ağrı kesici vermedikleri için adeta işkence tezgahındaymışçasına bağırıyor, fakat kimse ona yardım edemiyordu. Arkadaşları Peter Rümkorff ve daha sonra evlendiği Eva Marie Titse de Ulrike'yi ziyaret ettikleri bir gün çaresizlik içinde bu çığlıklara dayanmak zorunda kalmışlardı. Ulrike Meinhof ameliyattan 3 ay sonra klinikten taburcu oldu. Kendisini kabustan uyanmış hissediyor olmalıydı. Bu arada ikizlerin de durumları istikrar kazandığı için eve çıkarılmışlardı. Kızlara Regine ve Bettina adını verdiler. İkisinin göbek adı da Ulrike'nin ölmüş annesinin adı olan Ingeborg'tu. Babaları Klaus Rainer Röhl, İkizler için büyük bir vaftiz töreni planlamış, fakat Ulrike Meinhof evlenirken olduğu gibi vaftizde de bu işi büyük bir tiyatroya dönüştürmektense kilise töreninden vazgeçmeyi yeğlemişti. Ulrike yeni durumla başa çıkmakta zorlanıyordu. Doğum ve ameliyat sürecinde yaşanan zorluklardan sonra şimdi artık bebekleriyle ilgilenmek istiyor, fakat kendisini çok güçsüz hissediyordu. Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Ayrıca baş ağrıları hala sürüyor, görme bozukluğu da çok yavaş iyileşiyordu. Bu nedenle ameliyat sonrası işine dönememişti. Gerçi hala resmen Konkret'in editörüydü ama bu görevle bağlantılı işleri yerine getirmesi imkansızdı. O nedenle Europe semtindeki evinde ev kadını ve anne olarak yaşamını sürdürüyor, Konkret için makaleler yazıyordu. İkizleri sık sık Freiburg yakınlarında Gundelfingen adlı bir köyde yaşamaya başlayan Renate Rime'ye götürüyor, orada uzun süre kalıyorlardı. Partisi DFU'nun seçim kampanyasının bitiminde aniden felç belirtileri ortaya çıktığı için kampanyadan çekilmek zorunda kalan Rimek de sağlık sorunlarıyla boğuşmaktaydı. Kesin olmamakla birlikte ilk teşhis multiple sklerozdu. Tıpta bu kadar fazla cihaz kullanılmasına karşı olduğu için kendisini Schwarzwald'de antroposofist bir doktora emanet etti. Bir süre sonra gerçekten de yürümeye ve yazmaya başlamıştı. Gundelfingel'deki evini Bad Bernecker'dan eski arkadaşı Holde Bischoff çekip çeviriyordu. Yazın bahçedeki çayırların üzerinde debelenerek ilk adımlarını atmaya çalışan ikizlerle ilgilenen de oydu. Renate Rimek, Ulrike için kaygılanıyor, geçirdiği ağır ameliyatın onu değiştirdiğini, durumuna bakmadan sırtına çok fazla yük aldığını düşünüyordu. Ulrike ise yeniden faal hayata dönmek niyetindeydi. İnsanların büyük çoğunluğu özel hayatlarına çekilmişti. ülkede olup bitenlerle ilgilenenler zaten bir avuçtu. Oysa bu ülke savaş uçurumunun kenarındaydı. Bütün umudunu İngiliz barış hareketini örnek alarak Paskalya Bayramı'nda nükleer silahlara ve silahlanmaya karşı yürüyen Paskalya yürüyüşçülerine bağlamıştı. Bir avuç dürüst insan ve 20. yüzyılın moralistleri diyordu bu angaje insanlara. Planlanan olağanüstü hal yasalarının çıkmasını bu bir avuç insan engelleyebilirdi. 12. ayrımın sonu, sayfa 102.